Saffat 28. Sohbet 1 Nisan 2018 102. ayetten itibaren. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zıdni ilmen ve fehmen. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukudeten min lisani yefkahu kavli. Bismillah. Ve lekad yessernel Kur'ane li zikr fehel min müddekir. Sübhaneke la ilme lena illa meallemtena inneke entel alimul hakim. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin ve'l-Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, Saffat suresindeki Hazreti İbrahim'le ilgili ayetlere devam ediyoruz. Ona halim bir oğul müjdeledik diyor 101. ayette. Vaktaki yanında koşmak çağına eriştiğinde, yani Hazreti İsmail belirli bir yaşa geldiğinde, buluğ çağına diyelim ona geldiğinde, gâle ya büneye ey oğlucuğum, inni erâ fil menâmi, rüyamda görüyorum ben, neyi, enni ezbehruke, seni boğazladığımı görüyorum, fe enzur, hadi bir bak bakalım, gör, mâzâ terâ, sen ne göreceksin? Yani bu ne? Hadi senin görüşün. Sen bu görüşte bu konuda hangi fikirleri söyleyeceksin? Görüşünü alıyor yani. Onunla ilgili bir soru soruyor. Bale dedi ki, diyen kim? İsmail, Hazreti İsmail. Ya ebeti, ey babacığım. Bak o oğulcuğum diye sesleniyor. O da babacığım diye sesleniyor. Ef'al yap. Mâ tü'meru. Ne emrolunduysan onu yap. Seteceduni, sen beni bulacaksın inşallah. İnşallah açıklamaya gerek var mı? Var aslında, onu açıklayacağım. Genellikle yanlış biliniyor, ben de zamanda yanlış biliyordum. Mines sabirin, beni sabirlerden, yani sabırlılardan bulacaksın. İnşallah açıklayayım vakti gelmişten. İn şart edatıdır Arapçada. Şöyle şöyle olursa. Yani Türkiye'de sağ ekiyle. Yani ben çalışırsam başarırım gibi. Hani sağ eki var ya orada. İn onu şey yapıyor. Sağsa şae dilemek demek. Kim? Allah. Allah diler ise. Yani şey demek değil. Ama yarabbim.
Allah izin verirse.
Allah izin verirse. Evet. Yani biz nerede kullanıyoruz? Ya hadi şöyle olsun. İnşallah, inşallah. Yani hadi Allah bunun yolunu açsın gibi bir dua şeyinde kullanıyoruz. O değil de eğer Allah diler ise. Yani ben takdirimi Allah'a bıraktım. Eğer bu benim için hayırlısıysa, Allah da bunun olmasını diliyorsa olsun. Değilse olmasın şeklindeki bir temenni sözcüdür asla. Maşallah'ta da bir şeyimiz var, yanılgımız var. Ma şey demek, maşa yine dilemek işte, maşa'ya dilediği şey kimin? Allah. Yani Allah'ın dilediği şey demek maşallah. Yani Allah korusun demek değil aslında. Yani biz ne diye olarak kullanıyoruz?
Maazallah.
Evet, maazallah Allah korusun demek ama maşallah Allah korusun demek de niye o anlamda kullanıyoruz? Haseti ve nazarı gidermek için. Nazar ne demek? Nazar haktır biliyorsunuz. İnsandan çıkan negatif enerjinin kişiye, olaylara ve nesnelere zarar verici boyuttaki bir tesiri. Münir Derman Hoca'nın güzel bir ifadesiyle nazar nefsin haset bakışıdır diyor. Nazar nefsin haset bakışı. Demek ki hasetle ilgili bir olay var. Bununla ilgili bir bakış var ve bundan dolayı zarar diliyor. Peki maşallah sözü kime karşı kullanılıyor? Yani aslında ilginç bir şey. Hani maşallah bana nazar değmesin diye kullanılıyor ya. Aslında hikmetin de benim nazarım değmesin diye kullanılması gereken bir şey. Anladınız mı farkı? Neden biliyor musunuz? Bakın hasetle ilgili. Maşallah ne demekti? Allah'ın dilediği şey. Mesela bir şey hoşuna gitti cisimsel olarak, olaysal olarak. Hemen kendine maşallah sözünü hatırlayacaksın. Dur ya, bak bunu Allah dilemiş. Allah dilemiş ki bunu ona nasip etmiş. Sana ne oluyor? Hasedine ne oluyor? Diye aslında kişinin kendi kendine telkinidir. İpucu ne? Felak suresi. Felak suresinde neden başlıyor? Hasidin izâ haset diyor. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden diyor. Onu biz hani ne yapacaktık ayetleri? Önce kendimize alacaktık. O zaman biz sübhan mıyız? Eksiksiz miyiz? Tam mıyız? Değiliz değil mi? Bizde de haset var. Haset etme potansiyeli var. Nefis ve şeytan var. O zaman kendimize ne diyeceğiz bir şey gördüğümüz zaman? Maşallah. Yani bu Allah'ın dilediği şey. Kendini dizginliyorsun. Ha, hadislerle beraber değerlendirdiğimizde maşallah ve barek Allah demek bir şeye nazar değmesini engelliyor. Bu da teknolojik kısmı için. Allah'ın tesiriyle ilgili. Ama kelimesel ve senin kendi kendini düzeltmenle ilgili olan kısmı ise biraz evvel söylediğim gibi kelime anlamında yatan Allah'ın dilediği şey bu. Allah dilemiş böyle. Sana ne oluyor? Anlamında bir söz. Eğer kendi nimetlerinle ilgili, kendi sahip olduğuna ilgili şey söyleyeceksen, ya bu benim çabalarımla olmuş bir şey değil, bu Allah'ın dilemesiyle olmuş bir şey diyerek de belki o koruma alanına dahil etmekle de kullanılabilir. İnşallah gelelim burada. Allah'ı Allah diler ise demek. Yani burada Hazreti İsmail, bakın daha buluğ çağında mantığa bakın. Allah tarafından ve peygamber olan babası tarafından nasıl yetiştiriliyor? Yani bir kere emrolunduğunu yap diyor. Bu bir teslimiyet. Ne diyor? Beni sabırlılardan bulacaksın diyor ama inşallah. Yani ben sabırlı olmayı dilerim, isterim ama diyor yapamayabilirim. Kolay bir iş değil bu. Yani bir yerine toplu iğne battığı zaman değil mi? Ayağınızda cam battığı zaman irkiliyorsunuz. Boğaza bıçak gelecek yani. O yüzden de bak şöyle de değil ağla. Ayet şöyle değil. Seteciduni mine sabirin inşallah değil. İnşallah daha evvel zikredilmiş. Yani inşallah sabırlılardan bulacaksın. Yani şöyle değil, sabırlılardan bulacaksın inşallah değil. Yani o inşallah kısmını daha öne koymuş ki şey hakkında. Yani Allah'ın desteği olmadan olmazı Allahu Teala kendi kalemiyle Hazreti İsmail'in ağzından anlatıyor. Bakın bu cümleler kime ait? Hazreti yok. Yani olaysal olarak İsmail'e ait. Ama anlatan Allah, Allahu Teala. İkisini beraber değerlendirdiğimizde yani onun duygusu ya bu kelimelerle söylemiyor değil mi? Ne biliyordu Hazreti İsmail? Dili neydi? İbranice'ydi. Arapça değildi. Bunu bu şekilde söylemedi, İbranice ifade etti. Ama onun duygusu, yani zihinden geçen duygusunun nihayetinde dille ifadesidir. O duygu Arapça yazılırsa, ifade edilirse bu şekilde. Ama Allahu Teala bize bunu Arapçanın estetik, fonetik, feraset ve belagat kısımlarıyla bu şekilde anlatarak da inşallahı öne zikrederek de inşallah demenin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Nasrettin Hoca'nın bu inşallahla ilgili bir fıkrası var. Onu bir dinleyin. Çok hoşuma gidiyor. İnşallah ben geldim hanım diyor. Biliyor musunuz onu? Neyse. Konumuz değil. Onu internetten bakarsınız. Evet. Beni sabırlılardan bulacaksınız. Zaten geçen hafta bunu şeylerini dile getirmiştik. 103-104'ü okuyalım. Daha sonra şu şeyin Asım Köksal'ın Peygamberler Tarihinden bu kurban edilme hikayesini bir hikaye kısmıyla ayet destekli de anlatacağım. Şimdi ayetlerin sadece tercümelerini okumak istiyorum. O şekilde bir devam edeceğiz. Yani tercüme dediğim meal. 103. ayetten itibaren okuyacağım inşallah. Hadi 102 ile beraber yapalım. Daha sonra kendisiyle beraber çalışıp koşma çağına ulaştığı zaman ey oğulcuğum doğrusu ben seni uykuda boğazladığımı görüyorum. Bir bak ne dersin dedi. Ey babacığım emredildiğin şeyi yap. Allah dilerse beni sabredenlerden bulacaksın. Sonra ikisi de teslim oldukları zaman babası onu alnı ya da şaka üzerine yatırdı. Biz ey İbrahim rüyayı tasdik ettin. gerçek yaptın, gerçekleştirdin. Doğrusu biz güzel davrananlara böyle karşılık veririz diye seslendik. Doğrusu bu apaçık bir imtihandır. 107'den devam ediyorum. Ona büyük bir kurbanlığı fidye verdik. Sonrakiler içinde İbrahim'e selam olsun diye ona bir nam bıraktık. İşte iyilere böyle karşılık veririz. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Sonra devam ediyor. Ona peygamber olarak İshak'ı müjdeledik diye. Fakat o ayrı bir konu. Önce burayla ilgili bir şey yapalım. Konuşalım. Önce ayetlerden girelim. Sonra Asım Köksal Hoca'nın kitabından anlatacağım. Felemma dığında. Bu da zamanla ilgili bir şey ya. Esleme, silim kökünden teslimiyetle alakalı bir kelime. Teslim olduklarında, ama o Arapça bilenler orada ma diye uzatıyor ya, tesniye var. Yani iki kişiden bahsediyor. Bu Türkçe'de olmayan bir yakın yapı. İkisi de teslim olduğunda manası var. Ve tellahu lil cebinin. Cebin yan tarafı manasında, onu getirdi diye yazmış burada. Farklı yerlerde farklı kelimeler kullanılıyor. Yatırdı da denilebilir onu. Yani yanı üzerine getirdi ya da alnı üzerine yatırdı diyebiliriz. Bazı yerlerde bu cebin ifadesinin şakak olarak da olmuş. Yani biz kurbanı yatırırken nasıl yatırıyoruz değil mi? Yüzü kuyunu yatırmıyoruz. Yan üzerine yatıyoruz. Neyin üzerine gelmiş oluyor? Şu kısmı işte. O kısımda şakak ya da alnın her iki tarafından birisi. İki taraf değil, yan tarafı onu söylüyoruz. İşte sol mu sağ mı bilmiyoruz. Evet, yani kurbanı keserken sola doğru yatırıyoruz. Kıbleye gelmesi için. Allahu alem öyledir. Ve ne ve nadeynahu, nida etmek bu, seslenmek, nida, ona nida ettik. Yani kim Allahu Teala nida ediyor, ne diye? En ya İbrahim, ey İbrahim diye nida ettik. Yani demek ki bir ses gelmiş, nida sesli olur değil mi? Hikayeyi biliyoruz. Yatırıp da bıçağı dayadığı zaman ne diye gelmiş? Kad saddakte, tasdik bu. Tasdik ettin. Doğruladın yani. Neyi? Rüya. Sen rüyayı tasdik ettin. İnne kezalike, işte biz de böyle necizi cezalandırırız, ama bu Türkçedeki ceza değil. Karşılığını veririz, yani mükafatlandırırız anlamında. Kimi? El muhsinin. Biz de muhsinleri mükafatlandırırız. Bu şekilde mükafatlandırırız. İnne heze lehuve, bu gerçekten bela'u, bela imtihan demek. El mübin, apaçık ve açıklayıcı demek. Apaçık bir imtihandı. İmtihandır da olabilir, bu duruma göre değişir. Ve feddeyna, fidye verdik, hu ona, biz zebhün azim, azim bir kurbanlık ile bir fidye verdik ona. Evet, şimdi olayı, hani inanın bunu haftalardır araştırıyorum, o kadar çok değişik rivayet var ki. Her biri, her bir kitapta farklı farklı şekilde bu resmedilmiş. Ama dediğim gibi bu Peygamberler Tarihi, Asım Köksal Hoca'nın tarihi kaynaklarında delil alarak bir ifadeleri var. Hatta Yahudiler kurban edilenin İshak peygamber olduğu konusunda eminler. Hatta bazı İslam alimleri de, geçen hafta da söylediğim, bir tereddüt oluşturdu. Hepsi değil, bir kısmı da bunun da İshak olduğunu söylüyorlar. Ama yani biz inanıyoruz ki Hazreti İsmail, zaten deliller de onu gösteriyor. Neden? Bu olay Mekke'de, Medine'de geçti. Hatta ilk dönemlerinde Kabe'nin kapısında, yani İslamiyet'in ilk dönemlerinde, Hazreti İsmail'in kurban ettiği koçun kafatasının boynuzlarıyla beraber asılı olduğu rivayet ediliyor. Daha sonra bir şekilde kayboluyor. Hani böyle Kabe'ye yakışmayacak bir görüntü olup onun kaldırılmasının emredilmiş olabileceği de söyleniyor. Ya da bir talan ya da yangın söz konusu oluyor. Onunla da olmuş olacağı söyleniyor. Bu neyi gösteriyor? O olay oralarda gerçekleşmiş. İshak peygamber yoktu ki oralarda. Biliyoruz ki Hazreti İbrahim Hacer validemiz, annemizle beraber İsmail'i bebek yaşta oraya gitti. Zemzem kuyusunun şeyini hatırlayın. Çıkış hikayesini. Safa ile Merve arasındaki oradaki say olayını hatırlayın. Evet. Oraya gitmiş olanlar bilir. Safa ile Merve arasında iki yeşil ışıklı işaret var. Onun oradan hızlıca koşuluyoruz. Helvele mi deniyordu?
Hervele.
Hervele deniyor yani. Neden? Orası daha çukurda kalıyor. Kabe yok o zaman orada. Şeyleri var. Temelleri var. Evet. Ama bina olarak yok. Bebek İsmail'i oraya koyuyor. Kimse yok. Ya müthiş de bir olay ya. Yani orada tavsiyem Safa ile Merve arasındaki o sayı Hazreti Hacer hüviyetinde yapın. Yani onun haliyle hallenin ve yapın. O anki mermerlerle değil de gerçekten kayalıkmış gibi şey yapın. Ve tavsiyem bir taşrada yani orada binaların olmadığı bir yerde inin. O ayağınız sıcak taşlara bir değsin. O sıcağı beyninizde bir hissedin. O zaman daha iyi anlıyorsunuz o Hazreti Hacer ve İsmail'in durumu. Şimdi orası klimalı, mermerli anlaşılmıyor. Ben şeyde yaşadım onu. Terliğimi kaybetmiştim orada. Ümre'de. Oradaki Zemzem Tavır'ın oradaki de dükkanların arasında şu an orayı da kapatmışlar. Her yeri beyaz yapmışlar ama beyaz mermerin olmadığı bir yer var. Dedim ki ya şurası 50 metre. Ne kadar sürede gidilir ki? Ayağımda da terlik yok. Gideyim oradan bir alayım dedim terlik. İnanın iki adım attıktan sonra tekrar geri geldim. Yani kamera olsa komik bir sahneydi. Ayağım yandı. Meğerse o beyaz mermerlerde soğutma varmış yerden soğutma. Oranın normal doğal taşına basınca yola. Basınca geri döndüm. İçim acıdı. Ama tekrar bir şeyle koştum oraya tekrar. Ama ayağım iki gün o yangısını yaşadı. Dedim ki. Ya dedim o zaman Hazreti şey geldi benim aklıma. Bilal geldi. Yani çölün ortasında şey yapmışlar da yatırmışlar. Üzeri çıplak, üzerine de kaya koymuşlar. Vallahi romantik anlıyoruz. Ben orada anladım ya. Yani ayalım birkaç saniye o ateşe dayanamadı. Çölün ortasında yatırıyorlar. Çıplak vücutla vücut yanıyor yani. Üzerine de yani küfür edeceğim geliyor buraya uymuyor. Hayvanlar üzerine bir de ağırlığınca kaya koyuyorlar. Yine de vahid diyor. Birdir diyor. Ehad diyor. Allah birdir diyor. Yani gerçekten bazı şeyler romantik bir de ucundan bir hissedince değerini anlıyorsunuz. İşte o gibi yerlerde Hazreti Hacer de Safa ile Merve arasında gelip giderek su aramış ya da birilerini aramış. Annelik içgüdüsüyle yani tek başınasınız. Yani o hikaye çok ilginç. Yani Hazreti İbrahim onu da sürekli bir şeyler anlatmak ihtiyacı oluyor. Hazreti Sare ile anlaşamıyorlar Hacer validemiz. Kıskanıyor tabii ki. Kıskanılan da kim ne yani? Hazreti İbrahim yani. Kendi eliyle de evlendiriyor Hazreti Sare, Hazreti Hacer ile. Biliyorsunuz kendi şeyi, cariyesi. O cariyi de bu kitaptan öğrendim. Siyahi ve o Firavun hediye ediyor. Yani bir sürü hikaye var işte. Şimdi hangisini anlatayım yani konumuz ayetlerin dışına çıkacak ama Hazreti Hacer validemizle Hazreti Sare ile Hazreti İbrahim oraya gelince hemen Firavun'a haber veriyorlar. Diyorlar ki çok güzel bir bayan geldi birisiyle beraber. Hani bir ilgilensen. Kötü niyetle söylüyorlar tabii ki. Bakıyoruz gerçekten zamanın en güzel şeylerinden. Hazreti İbrahim'e soruyorlar bu kim? Şimdi Hazreti İbrahim orada düşünüyor. Kocasıyım dese ele geçirmek için öldürecek Hazreti İbrahim'i. Şey yapacak. Kardeşim, kız kardeşim diyor. Kız kardeşim deyince dokunmuyor ona. Tamam diyor. O sırada vahiy geliyor Hazreti İbrahim'e. Allah-u Teala'dan diyor ki merak etme biz onu koruyacağız diyor. Firavun'la Hazreti Sare'nin görüşmesi sırasında Hazreti İbrahim'le namaza duruyor. Hangi ayet var? Namazla, sabırla, salat ve yardım dileğiniz diyor ya. Sare de Hazreti Sare de orada namaza duruyor görüşmeden evvel. Ne zaman ki elini atacak olsa kas katı kesiliyor. Vücuduna da ağrı giriyor. Üç kez yineliyor sonra bırakıyor. Sonra anlıyor ilahi bir şey olduğunu. İnanmıyor ama saygı gösteriyor. hediyeler veriyor. Hatta kendi kızını da yoldaş ediyor. Firavun kendi kızını da yoldaş ediyor şeye. En sonunda oradan ayrılıyorlar. Yanında kimle beraber? Hazreti Hacer annemizle beraber. Hazreti İsmail anne. Siyahiymiş kendisi. Hocamızın dediği gibi. Gidiyorlar. Tek başına bırakıyor. İlk başta Hazreti Hacer ile İsmail, Hazreti İbrahim. Düşünün olayı, sahnesini. Ya İbrahim diyor, bunu sana kim emretti diyor. Rabbim mi emretti diyor. Evet diyor. Öyleyse gidebilirsin diyor. Bu da tevekkül ve teslimiyetin maksimumu. Öyle bir tevekkül ve teslimiyet ki, bakın geçen hafta da söyledim. Haccın ve ümrenin o gereklerinden olan Safa ile Merve arasındaki say bir peygamberin değil. Hazreti Hacer bir kadının sünneti. Herkes yapıyor. Hazreti Hacer'in. Hazreti Hacer'in sünneti. Bu çok ilginç. Bak bakın, Peygamber Efendimiz'in de değil. Hazreti İbrahim'in de değil. Hazreti İsmail'in de değil. Bir kadının. Hani peygamberlik yok. Düşün, bir kadın diyebiliriz ona. Bir kadının. Ama nasıl kadın? Şeyini düşünün. O tevekkülünün sonucunda 7 kez gidip gelmesi de tevekkülün rakamıyla, sayısıyla ilgilidir. O sırrane şeylerine girmeyelim. Buyurun. Tabii.
Yeşil ışık koştuğumuz yer tam Zemzem kuyusunu gören yer. Orada Hacer İsmail'i görüyor. Diğer tepeler görmüyor. İki arada görüyor. Onun için oraya da bakarız yani. Hem koşarız hem de bakarız.
Evet. İşte onu anlatacaktım, bu araya şey girdi. Oradan koşarken yani İsmail'i birkaç saniye, bebek İsmail'ini görememek bile o kadar rahatsız ediyor ki o alanı, çukurda kalan alanı, şu an çukurda değil tabii de, alakışımını hızlandırarak gidiyor yani. Nasıl bir şey olduğunu düşünün. Şimdi kitaptan bu kısmı okuyalım, destekle gidelim, sonra ayetin inceliklerine gireriz inşallah. İbrahim Aleyhisselam Hazreti Hacer ile İsmail Aleyhisselam'ı görmek istediği zaman sabahleyin Şam'dan Burak'a biner, gün ortasında da Mekke'ye gelir. O gün Mekke'den kalkar, geceyi Şam'daki ailesinin yanında geçirirdi. Şam'da kim var? Hazreti Sare. İsmail Aleyhisselam 7 yaşına bastığı sıralarda, hani de diyor buluğ çağına geldiği zaman diyor, İbrahim Aleyhisselam Şam'daki evinde uyurken rüyasında oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban ettiğini görmüştü. Hemen Burak'a binip Mekke'ye geldi, onu annesinin yanında buldu. İsmail Aleyhisselam'a, oğulcuğum bir ip ve büyük bir bıçak al, sonra şu vadiye gidelim de ev halkına odun toplayalım dedi. Rabbinin kendisine emrettiği şeyden hiç bahsetmedi. Baba oğul Şıb Vadisine doğru yöneldikleri zaman şeytan bir adam suretine girip Allah'ın emrini yerine getirmekten vazgeçirmek için İbrahim Aleyhisselam'ın yolunu kesti. Ey ihtiyar, nereye gidiyor ve ne yapmak istiyorsun diye sordu. İbrahim Aleyhisselam, şu vadiye gidip oradaki bir işimi görmek istiyorum dedi. Şeytan, sen herhalde İsmail'i boğazlamak istiyorsun dedi. İbrahim Aleyhisselam, sen hiçbir babanın çocuğunu boğazladığını gördün mü diye sordu. Şeytan, evet o baba sensin dedi. İbrahim Aleyhisselam, ben çocuğumu ne için boğazlayacakmışım diye sordu. Şeytan, sen bunu Allah'ın sana emrettiğini sanıyor ve söylüyorsun dedi. İbrahim Aleyhisselam, eğer bunu yapmamı bana emrettiyse Allah'a boyun eğip onun emrini yerine getirmeyi uygun bulurum dedi. Şeytan, vallahi sanıyorum ki şeytan rüyanda sana gelip şu oğlunu boğazlamanı emretmiştir dedi. Sen onu boğazlamaya gidiyorsun deyince İbrahim Aleyhisselam onun şeytan olduğunu anladı. Ey Allah düşmanı, vallahi ben Allah'ın emrini o vadide mutlaka yerine getireceğim dedi. Şeytan İbrahim Aleyhisselam'dan ümidi kesince İbrahim Aleyhisselam'ın arkasında ip ve bıçak taşıyan İsmail Aleyhisselam'ın önünü kesti. Ona, ey çocuk, baban seni nereye götürüyor biliyor musun diye sordu. İsmail Aleyhisselam, ev halkımıza şu vadiden odun toplayacağız dedi. Şeytan, vallahi baban seni boğazlamak istiyor, boğazlamaya götürüyor dedi. İsmail Aleyhisselam, o beni ne için boğazlayacak? Sen bir babanın çocuğunu boğazladığını gördün mü diye sordu. Şeytan, işte o baba budur dedi. İsmail Aleyhisselam, babam beni ne için boğazlayacakmış diye sordu. Şeytan, Rabbinin bunu kendisine emrettiğini sanıyor dedi. İsmail Aleyhisselam, o Rabbinin kendisine emrettiği şeyi yapsın. İşte ayette var ya. Onun her nerede olursa Rabbine boyun eğmesi, Rabbinin buyruğunu yerine getirmesi daha iyidir. Ben de emri dinler ve ona boyun eğerim dedi. Şeytan İsmail Aleyhisselam'ın da kendisini dinlemekten kaçındığını görünce hemen onun annesine gitti. Hazreti Hacer o sırada evinde bulunuyordu. Ona, ey İsmail'in annesi, İbrahim'in İsmail'i nereye götürdüğünü biliyor musun diye sordu. Hacer, şu vadiden bize odun toplamaya götürdü dedi. Şeytan o İsmail'i ancak boğazlamak için götürdü dedi. Hazreti Hacer, bir babanın çocuğunu boğazlayabileceğini nasıl düşünebiliyorsun? Hayır, öyle değildir. O oğluna karşı çok şefkatlidir dedi. Şeytan, o bunu Allah'ın kendisine emrettiğini söylüyor ve sanıyor dedi. Hazreti Hacer, eğer Rabbi bunu emretti ise Allah'ın emrine boyun eğmek gerekir. Her nerede olursa onun Allah'a boyun eğmesi, Allah'ın buyruğunu yerine getirmesi daha iyidir dedi. Lütfen, hani çünkü günümüzün şartlarıyla bir düşünün bunu. Hani hikaye gibi okuyoruz ama sizin başınıza geldiğini ve eve haber verdiğinizi falan bir düşünün yani. Şeytan İbrahim Aleyhisselam'a ve onun ev halkına bir şey yapamadığına kızgın bir halde geri döndü. Hepsi de Allah'ın buyruğunu dinlemek ve ona boyun eğmekle birleştiler. İbrahim Aleyhisselam Sebir Vadisi'nde oğlu ile baş başa kalınca ona, "Oğulcuğum, ben seni rüyamda boğazlıyorum gördüm," diyerek kendisine emrolunanı haber verdi. İsmail Aleyhisselam, "Babacığım, sana emrolunanı yap, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Allah'ın emrine boyun eğ. Her iyilik Rabbinin emrine boyun eğmektedir. Her iyilik Rabbinin emrine boyun eğmektedir dedikten sonra, "Sen bunu anneme bildirdin mi?" diye sordu. İbrahim Aleyhisselam, "Hayır, bildirmedim," dedi. İsmail Aleyhisselam, "Bildirmediğine iyi ettin," dedi. Sonra da, "Babacığım, boğazlamak istediğin zaman beni iple sıkıca bağla ki benden sana karşı bir şey isabet edip de ecrim eksilmesin. Çünkü ölüm çok çetin ve zordur. Bıçağın tenime dokunduğunu hissedince çırpınmayacağımdan emin değilim. Bıçağını iyice bileyip keskinleştir ve boğazıma hemen çalıver ki beni çabuk öldürsün, rahata kavuştursun. Hem sen beni boğazlamak için yatıracağın zaman yüzü koyun yatır, alnımı yere getir, yanımın üzerine yatırma. Çünkü yüzüme bakınca rıkkata gelip de benim hakkımda Allah'ın sana emrettiği şeyi yerine getirmene engel olabileceğinden korkarım. Eğer gömleğimi anneme götürüp vermeyi uygun görürsen öyle yap. Belki bu onun için bir teselli olur. Gönlünü onunla eğler," dedi. Bu yani 9-10 yaşlarındaki bir çocuk. İbrahim Aleyhisselam, "Oğulcağızım, sen bana Allah'ın emrettiği şey hakkında ne güzel yardımda bulundun," dedi ve onu istediği gibi sımsıkı bağladı. Bıçağı iyice biledi, sonra onu yüzü koyun yatırdı. Yüzüne bakmaktan sakındı. İbrahim Aleyhisselam bıçağı İsmail Aleyhisselam'ın boğazına bastırınca sanki bıçak bakır bir levha ile karşılaştı. Büyük bıçağın ağzı İsmail Aleyhisselam'ın boğazını kesmedi. İbrahim Aleyhisselam bileği taşıyla iki veya üç kere biledi. Fakat her defasında kestirmeye muvaffak olmadı. Herhalde bu iş Allah'tandır, dedi. İbrahim Aleyhisselam'ın elindeki bıçağın ağzı tersine dönmüştü. O sırada Yüce Allah tarafından, "Ey İbrahim, rüyana sadakat gösterdin. İşte sana oğlunun yerine boğazlanacak kurbanlık. Boğazla onu," buyurdu. Şimdi burada şeyi söylemek istiyorum, bıçak olayını. Bakın, sünnetullah nedir? Bıçağın, sert bir cismin ondan daha yumuşak olan bir şeyi kesmesidir, değil mi? Yani fizik kanunudur bu. Bunun fiziksel açıklaması var. Kesmiyor. Neye benziyor bu? Ateşin yakmaması gibi. Bak, aynı olayı iki şey yapıyor. İkisinde de ortak şey neydi? Tevekkül ve teslimiyetti. Demek ki tevekkül ve teslimiyet edince sünnetullah değişiyormuş. Bütün peygamber kıssalarına bakın, tevekkül edip de "ya Allah bana yeter, o bana bir yol gösterecek" gibi gittiğinizde sünnetullah'ta, yani fiziksel olayların akışında bir değişiklik görülmesi gerekiyormuş.
Bıçak gene kesiyor da İbrahim, İsmail Aleyhisselam'ı kesmiyor. İbrahim Aleyhisselam kızıyor, kayaya vuruyor, kayayı ikiye bölüyor bıçak.
İşte değişik rivayetler var ama...
Orada şeyi de atlıyor hocam. Şeytan kandırmaya geliyor ya, orada çok ısrar edince bir taş alıyor. Hazreti İsmail atıyor, gözünü çıkarıyor.
Evet.
İşte kör şeytan diyoruz ya.
Kör şeytan. Yani evet.
Şey dedim ya, orada Kabe'de. Öbür gözüne ve kör edip, öbür gözüne ve kör
edip. Evet, yani şeytan taşlamanın işte sembolik kısmı bu olayı hatırlamak. Yani ya hatırla, tabii şimdi bir zahiri var. Şimdi ben ayetlerimi ne diyor Allahu Teala? Yani parmağımı buraya koyayım kaçırmamak için. Bir afaki, bir de enfüsü olarak açıklayacağım diyor. Her ayeti ya da Allah'ın emrettiği her şeyi bir zahiri kısmıyla değerlendirmek gerekiyor. Bir de hikmetsel kısımlarını değerlendirmek gerekiyor. Direkt hikmetine de girmek doğru değil. Yani önce bir yani afakisini düşüneceksin, ayetlerin zahirini düşüneceksin. Ondan sonra bunda ne hikmet var, ne sırlar var diye düşüneceksin. Zahirinde Allah emrediyor, işte taşla diyor, üç taşa şu kadar atıyorsun, tamam yapacağız. Ama niye attık? Ha, Hazreti İbrahim, İsmail ailesi attı, yani o olaylar sırasında atıldı. E neden bize şimdi yaptırıyor? Ya sen de böyle olaylarla karşılaşabilirsin. Bir hayrı yapmada senin de önüne engeller gelebilir, değil mi? Sadece bakın yanlışı yapma konusunda değil, hayrı yapma konusunda da şeytan engel çıkarıyor. Tek yönlü çalışmıyor yani. Dolayısıyla o anlamlara girmekte fayda var. Ama bıçak orayı kesmiş, burayı kesmemiş, yani tam bilemiyoruz. Ama ortak nokta ne? Sünnetullah değişmiş. Bıçağın kesmesi gereken bir şey kesmemiş. Bu da işte sünnetullah'taki Allahu Teala'nın tevekkül ve teslimiyete karşı yaptığı bir şey. Bakın ama dikkat edin, bıçağı eline alınca olmuyor bu olay. En son hamleye kadar Rabbim tabiri caizse bekliyor. Yani hani rüyanı gerçekleştirdin diyor ya. Yani bağladı da koç gelmedi. Bıçağı vurdu yani kesti. Hamle nihayetine kadar erdi. Yani bazen kasıt bile yeterlidir. Hani bir iş hayırlı mı değil mi diye bir zuhurattan okumak için bir hamle vardır. Yani hocamız anlatmıştı. Böyle şey yapıyorsun, yöneliyorsun, olayları takip ediyorsun. Yani kastetmeden olmuyor. Kastedeceksin. Burada da Hazreti İbrahim bırakın kastı, bıçağı sonuna kadar sürüyor. Olayın büyüklüğüyle de doğru orantılı olabilir bu. Kesmiyor. Tekrar diyorum, sünnetullah'daki değişiklik olarak bu yanılıyor. Zuhre diyor, aynı Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığında Allah'ın emriyle ateşin serin ve selamet olması gibi. Evet, devam ediyoruz. İbrahim Aleyhisselam doğrulup bakınca ne gelmişti? Cebrail Aleyhisselam'ın sesi gelmişti. Doğrulup bakınca Cebrail Aleyhisselam'ın yanında iri boynuzlu bir koçun veya önünde iri bir dağ tekesinin dikilip durduğunu gördü. Değişik rivayet var. Birisinde koç, birisinde dağ tekesi olduğuyla ilgili farklı iki rivayet var. Kalk yavrucuğum, sana bir fidye indi dedi. Fidyeyi neye göre söyleniyor? Ayette ne diyor? Biz fidye verdik diyor ya biraz evvel okuduğumuzda. Feddaynahu diyor. O tekeyi orada, yani koç ya da tekeyi orada Mina'da kurban etti. Bunun geçtiği yer neresi? Şeytan ateşlamanın gerçekleştiği yer Mina. O zaten o Ümre'ye hacca gidenler o bölgeleri ziyaret ediyor. Hatta yerini bile göstermişlerdi bana. Tam uzaktan göstermişlerdi. Kurban ettiği yer şura diye. Orada hala muhafaza ediliyormuş. Oranın taşı muhafaza ediliyormuş. Evet, o yüksek olan tepe Akabe, onun eteklerinde şeyin Mescid-i Hayf var orada. Onun yan taraflarıymış. Oraya doğru gösterdiler ama çok kalabalıktı, gidemedim. Evet. Bu tekenin Sebir Dağı'ndan inip geldiği rivayet edildiği gibi iri boynuzlu güzel bir koç olduğu da rivayet edilir. İsmail Aleyhisselam'a Allah tarafından fidye olarak gönderilip kurban edilen koçun iki boynuzu Kabe'de uzun zaman asılı durmuş ve Kabe'nin Abdullah bin Zübeyr ve Haccaz zamanında yanması üzerine o da yanmıştır. Rivayete göre koçun kuru başı Kabe oluğunun yanında asılı bulunuyordu. Kabe oluğu neresi? Şu an altın oluk denilen, hiç İsmail denilen halka var ya orada ki yön icadıyla da Türkiye'den bakıldığında da bizim kıble olarak yöneldiğimiz yer orası. Ebu Tufeyl bin Şabi de ile Şabi de Kabe'de iki boynuzu gördüklerini söylemişlerdir. Peygamberimiz Aleyhisselam da Mekke'nin fethinde Kabe anahtarcısı Osman bir Talha'yı çağırıp ona Beytullah'a girdiğimde Beytullah'ta iki koç boynuzu gördüm. Onların setrini emir etmeyi unuttum. Onları setr ve görünmez et. Çünkü Beytullah'ta namaz kılan, meşgul eden şeyin bulunması yaraşmaz buyurmuştur. Bu boynuz İbrahim Aleyhisselam'ın oğluna feda edilmiş olan koça ait olup Abdullah bin Zübeyr Kabe'yi yeniden yaptırmak üzere yıktığı zaman onu Kabe'nin duvarında bulmuştu. Kırmızı çamurla sıvanmış bulunan bu boynuzlara eliyle dokununca onlar ufalanıp gitmişlerdir. Yani böyle bir rivayet de var. Hadisin ravilerinden Süfyan demiş ki bu koç boynuzları Beytullah yanıncaya kadar Beytullah'ın içinde buluna geldi. Yangında da onlar yandı demiştir. Yani olayla ilgili birkaç farklı rivayet var. Bunları dile getiriyor. Kurban edilme hadisesi Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Şimdi ayetlere göre açıklanıyor. İbrahim, ey İbrahim bana salihlerden bir oğul ihsan et diye dua etti. Biz de ona çok uysal bir oğul müjdesini verdik. Artık o oğul İbrahim'in yanında koşma çağına erince babası oğulcağızım ben seni rüyamda boğazlıyorum gördü. Bak artık ne düşünürsün dedi. İşte bu Saffat suresinin ayetleri. Bunları anlatıyor. Tekrar etmemek için bunları okudum. Bu koçla ilgili tefsir kitaplarında rivayetler var. Bazısı onun cennette yıllarca boyunca otlamış olan bir koç olduğunu söylüyorlar. Sizden mi biriniz söylemişti? Bir de bir rivayette de onun, babam söylemişti, bir yerde duymuş.
Ama tefsirin ismini hatırlamıyorum. Habil'in öldürülmeden evvel Allah'ın adına kurban gökyüzüne çekilmiş Allah tarafından o gelen koç koymuş.
Evet, biliyorsunuz Habil ile Kabil'in birbirleriyle bir mücadelesi var biliyorsunuz. Daha doğrusu Kabil'in var. Habil Allah'a bir koç atıyor. Onun koçu, yani koç demeyeyim artık, kurban atıyor. Onunki kabul ediliyor, diğerinki kabul edilmiyor. İşte o rivayette de Cebrail Aleyhisselam tarafından Hazreti İbrahim'e getirilen, fidye olarak getirilen koçun Habil'in hediye ettiği kurbanlık olduğuyla ilgili de bir rivayet var. Başka rivayetler de var ama hani çok fazla rivayet var dedim ya bu konuda şey yapmak istemiyorum. Bununla ilgili bir şey var. Şimdi artık ayetlerin kendimizce tefsirlerine girelim. Felem 103. ayette diyor ki Felem me esleme. Silim kökü, bunun fiilin kökü, kelimenin kökü silim. S-L-M. Türkçede de bu girmiş. Selam olarak var Türkçede kullanılan. Selamet var değil mi? Barış olarak. Allah-u Teala'nın esmalarından Es-Selam var. Namazın arkasından söylüyoruz değil mi? İslam bu kelimeden. Müslim, Müslüman bu kelimeden. Teslim olmak bu kelimeden. Şimdi şeyden okuyorum, Ruhul Beyan'dan okuyorum İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'ne. Diyor ki ve esleme ve estesleme, selleme gibi ifadeler bunların hepsi teslim olduğu anlamına gelir. Yani sadece bu kelime değil, esleme, selleme ve estesleme, üç tane fiil var. Bunların hepsi ne anlamına geliyor? Teslim olduğu anlamına geliyor. Kelimenin aslı selime hazel filan, yani bu falancaya teslim oldu denir. Yani ona gönülden bağlandı ve o konuda münaza ve tartışmalardan kurtuldu demektir. Yani nefsini, canını ve ruhunu ihlas ve samimiyetle Allah'a teslim etti ve nefsini kurtardı demektir. Boyun eğdi manasına da kullanılıyor. Yani değişik değişik rivayetler var bu konuda. Teslim oldu ne demek? Yani çok ciddi bir olay. Allah'ın emrettiğinden emin olduktan sonra da, burası da önemli. Yani her rüyayı sorgulamadan alınmayacak. Her işaret, her bilgi sorgulamadan alınmayacak. Sağından, solundan, önünden, arkasından bir bakacaksın. Yani Allah fikir vermiş. Gerçekten bunu salih olduğuna inanıyorsan da, yani bir bilginin, bir değerin, bir haberin arkasına da gideceksin. Ama o sorgulama sürecinden de sorumlusun. Bugün sosyal birçok olay yaşıyoruz. İslami gözüken ama altında İslami olmayan bazı niyetler var. Bunu peşinden gidiyor. Yani kişi de bir sorgulaması lazım bunu. Sorgulamadaki bir eksiklik Allah tarafından değerlendiriliyor. Yani ben bunu şunun için yaptım, bunun için yaptım, bu cemaat için yaptım, bu dernek için yaptım diyorsun. Ama alt planını iyi doldurman lazım bunu. Gerçekten öyle mi? Bazı şeyleri gördün, hala peşine gittin. Allah-u Teala bunları değerlendiriyor. Ahirette şey olacak. Ha, birisine dersin ben bunu Allah için yaptım diyebilirsin. Ama Allah-u Teala ne kadar onu kabul eder o ayrı. İnsan kendini bile kandırabilir ama Allah'ı kandıramaz. İşte ikisi de teslim oldu diyor bak burada. Yani İsmail teslim oldu değil. Çünkü neden? Kesmek mi zor, kesilmek mi zor?
Kesmek daha zor.
Bence de kesmek daha zor. Tamam keslersin kurban olursun ama bıçağı elinin bıçağı eline alanın bence imtihanı daha zor. Bilmiyorum yani bu görüş olarak değişir ama bence Hazreti İbrahim'in imtihanı daha zor. Peki Allah-u Teala neden birisini ve en sevdiği oğlunu ki ileride peygamber olacak yani şey olacak neden kesmesini emrediyor?
Önce yemini var İbrahim Aleyhisselam.
İmanlarının sağlam olduğu
bir eller ver kurban edeceğim. Kamu bir var.
Yani, evet var yani olabilir.
İmanlarının sağlamlığını kontrol ediyor.
İmanlarının testi için olabilir. İmtihanda diyor ya zaten. Başka ne olabilir?
Bu... Ondan sonra gelecek nesillere de ibret olması için.
Evet biz nam bıraktık orada diyor. Evet. Bu da yorumların hepsi güzel. Başka ne olabilir? Şimdi tasavvufta bir şey vardır. Şimdi tasavvufta şimdi la ilahe illallah deyip Müslüman olursun. Güzel. Ama hani var ya ispat gerekir. Kadına diyor ki beni seviyoruz. Ben seni çok seviyorum. Öyleyse ispat et diyor. Yani sevgi ispata muhtaçtır. Bir, daha genel anlamıyla bir iddia ispata muhtaçtır. İman da yani iman sözü de bir iddiadır. Şimdi herkesin de konumuna göre de imtihanı başkadır. Yani la ilahe illallah diyorsun tamam kabul görüyor. Ama bu neden 50, 60, 80, 90, 100 yıllık bir hayata getirildik? İmanını ispat etmek için. Daha tasavvufu söylerse galübelada verdiğin sözleri hadi bir de yaşa demek. Ama sana bir de nefis de yükleyeceğim. Şeytan da sana musallat olacak. Hadi o zaman da dünya şartlarında yap demektir. Şimdi tasavvuf şeye gelirsek maldan geçme. Evlattan geçme, candan geçme gibi aşamalar vardır. Bunları yapabiliyorsan tamam Allah-u Teala'ya da fena olma şansını, durumunu yakalarsın. Allah-u Teala biliyor aslında seni. Ama yarın bugün iddialı olma demek için seni imtihan ediyor ki sana ispat ediyor ve sisteme ispat ediyor. Bak şundan bile vazgeçemedin. Şunu terk edemedin. Şeklinde. Hazreti İbrahim de işte en sevdiğiyle imtihan ediliyor. Geçen haftalarda söylemiştik hatırlıyor musun? Bu Saffat suresinde bir nesil vurgusu vardı. Hazreti Nuh'la ilgili nesil vardı. Nesil vurgusu vardı. Biz onun neslini dolu bir gemide şey yaptık diye. Taşımamız da ayettir diye. Kendi oğlundan evlatlarından olan birisini gemiye almayarak ne diyordu Allah-u Teala? Biz onu evlat defterinden sildik. O senin oğlun değildir diyordu. Şimdi bunun arkasını Hazreti İbrahim anlatılıyor. Yani nesil vurgusuyla beraber onun neslinden gelecek olan salih bir şeyle beraber ve çocukluğundan beri inanılmaz bir teslimiyetle yetişiyor. Yani geçen haftalarda söyledik. Herkes çocuğunu seviyor ama biraz böyle olağanüstü davranış sergileyince özellikle de bunu Allah yolundaki faaliyetlerde yapınca da nereye sığdıracağını şaşırıyorsun. İşte imtihanın geldiği yer burası. Allah'tan sevmek, Allah için sevmek ve Allah için feda etmenin imtihanı Allah'a yaklaştıkça daha kuvvetli oluyor. Anladınız ne demek istediğimi? Allah-u Teala da Hazreti İbrahim'i kendi sevgisi konusunda sınıyor. Yani oğlunu öldür demiyor. Ben onu kıskanıyorum, sen beni sev demiyor. Bakalım diyor, en sevdiğini bile benim uğruma feda edebilecek misin diyor. İşte biz onu imtihan ettiği dediği nokta bu. O da zaten ne diyor? Teslim oldu diyor. Bize ne mesaj var burada? İmtihan olmanıza gerek yok. Böyle bir şeyle olmanıza gerek yok. Eğer sen zaten kafanda ve gönlünde bunu hallediyorsan zaten iş bitmiştir demektir. Yani en fazla Allah'ı, ikinci sırada da onun Resulünü sevmek gerekiyor. Diyor yani bunu yapamazsanız iman etmiş olamazsınız diye peygamberimiz hadisi var ya. Herkes kendini bir test etsin, değerlendirsin. Gerektiğinde vazgeçebilir miyim? Allah'tan daha çok seviyor muyum diye her malından, mülkünden, işinden, pozisyonundan, hanımından, çocuğundan, canından, nefsinden dolayı olabiliyor mu baksın. Burada da işte diyor ki ayetleri kendimize getireceğiz. Yapabiliyorsan güzel. zihninde halledebiliyorsan güzel. İmtihanda önemli bir yere gelmişsin demektir. Allah da yani kolay da bir imtihan değil. Kolayla olmayı nasip etsin. Ama yukarıları hedefleniyorsa bir kişinin La ilahe illallah'ı tam yaşıyorum diye şey yapacağı zaman gerçekten Allah ve diğerlerin olması lazım. Bu önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. İşte yani ikisi de teslim oldu ve gereğini yaptı var. 105. ayette ne var? Kat kesin kes saddakte rüyaya. Sen gerçekten rüyanı tasdik ettin. Yani onayladın. Yani rüyanın gerçek olduğunu ispatladın şeklinde değil bu. Yani rüyanda gördün, iman ettin ve sıddıkiyetinle buna iman ettiğin gibi gereğini de yaptın. Ebu Bekir Sıddık biliyoruz. Hazreti Ebu Bekir'in lakabı Sıddık. Ne demek? Tasdik etti. Çok çok tasdik eden demek. Gördü. Her olayı Allah'tan değerlendirdi. Allah'a imanı tamdı. Dediler ki bu da Allah'ın dini, bu da Allah'ın Resulü, en yakın arkadaşı. Allah'ın Resulü ise dedi, ona da iman ettim. Şöyle de yani şüpheli gözüken bir olay olduğu zaman da Allah'a imanından ötürü bir alt kademesinde peygamber imanına ötürü o diyorsa doğrudur dedi. Aslında Allah'a imanından bunu söyledi. Çünkü Resulullah ne demek? Allah'ın Resulü. Allah'ın Resulü ise böyledir. Allah boşu boşuna bir kimseyi Resul seçmez. Hem de en son peygamber seçmez. Yani adres en yukarı gidiyor. İlginç de bir konu var. Neden fidye olarak bir insana kurbanlık olarak bir koç veriliyor? Neden başka bir şey değil de koç? Niye bakara değil? Yani buzağı değil de. Çünkü bir önceki kavimle ilgili, Yahudilerle ilgili bu anlatılıyor Kur'an'da da. Neden burada koç? Bunun da bir hikmeti var. Allah-u Teala boş boşuna yapmaz. Bununla ilgili diyaloğa girecektim ama haftaya inşallah. Reklamlar gibi oldu haftaya. Allah-u Teala bize hakiki imanla imanlanmayı nasip etsin. Gerçek teslim olanlardan olmayı nasip etsin. İmtihan kolay iş değil. Böyle büyük imtihanlar olmadan da Allah-u Teala bizi kendisine yaklaştırılmış olanlardan eylesin inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. El Fatiha.